السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج کل ہم جس اسلامی مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کا نام
نرده اسلامی بیر آیدان geçmekteyiz. Bu ayın ismi Muharremül Haram'dır. Ve bu ay İslam'ın takviminde ilk aydır. Genel olarak yeni yıl geldiğinde, yeni yıl başladığında ilk ayda biz genel olarak birbirimize iyi dileklerde bulunuruz. Son cuma hutbemde ben bazı yerlerde Muharrem'in başladığını, perşembe veya cuma günü başladığını söyledim. Dışarıda bir yerde ayakta duruyordum. Bir kişi bana tebrik ederim sizi dedi. Bu ne biçim tebrik etmekti? O gün bomba patlamıştı Irak'ta Şiilerin gösterilerinde ve birçok kişi şehit olmuştu. Yeni yılın başlangıcında normal olarak bizler birbirimize mutlu yıllar dileriz. Fakat yeni yıl bu ay takvimine ait yeni yıl başladığında doğru düşünen insanlar Müslümanlar arasında Allah-u Teala'nın sevgisi bulunan kalplerinde Allah-u Teala'nın sevgisi bulunanlar üzüntü duyarlar. Niçin böyle olmaktadır? Söylediğim gibi bombalar patlamıştır, kişiler ölmüştür. Herkes bilmektedir ki bu esas itibariyle bugünlerde esas itibariyle hükümetlerden duyuru yapılmasına rağmen ve farklı farklı ulemanın, hiziplerin duyuruları yapılmasına rağmen bunlar ya Şii ve Sünniler arasında anlaşmazlıklar vardır veya bazı yerlerde bu Şiilerin ibadet yerlerinde başka hiziplerden oraya saldırılarda bulunurlar ve kendilerine bir şey zannedenler onlar başkalarının elinde kukla olarak Şiilere saldırırlar ve birçok masum insanların hayatına son verirler. Onların arasında bazılarının hiçbir dini amaçları yoktur. Hatta herhangi bir aralarında dini anlaşmazlık bile yoktur. Sadece onlar hükümetleri başarısızlığa uğratmak isterler. Genel olarak Muharrem'in 10'unda. O günde gerçekten çok kritik olan bir gündür. Batı ülkelerinde yarın öyle bir korku yoktur. Fakat Doğu ülkelerinde bugün, Pakistan'da, belki başka ülkelerde de bu tehlike mevcuttur. O gün bu adaletsizlikler son derece aşırılığa gitmekte ve bazen farklı farklı Şiilerin toplantılarında saldırılar, yine belirttiğim gibi o ilk gecede Şiilere saldırılmıştır. Pakistan'da, Karachi'de, Quetta'da, Sawat'ta saldırılar yapılmıştır ve haberlerde de verildiği gibi belli belli yerlerde patlamalar olmuş ve birçok kişi hayatını kaybetmiştir. Rawalpindi'de hem dün hem de geçen gün patlamalar olmuştu ve dün 23 kişi ölmüştü bu saldırılardan dolayı. Şiilere yapılan bu saldırılarda Şiiler bunu fırsat bilerek bunun öcünü almaktadırlar. Ve bu çok tuhaf bir durumdur, Müslüman ümmetin durumu. Ve son derece tuhaftır gerçekten. Acınacak bir durumdur. Hangi karışıklıklar, farklılıklar varsa Müslümanlar arasında, onlar Müslüman hükümetler eğer onlar arasında bir ayrıcalık yaratıyorlarsa, hükümetler veya bazı ülkelerde, öyle ki bu ülkelerde azınlık hükümeti vardır. Çoğunlukta olanlar çok ciddi tepkilerde bulunurlar. Orada patlayıcı maddeler ve alet edevatlar vardır. Sonuç olarak bunda son bulur herkes. Azınlık olanlar fırsat bulduklarında büyük gruplara saldırırlar. Çoğunluğa saldırırlar. Ve bu noktada terörizme karşı savaş adına veya isyankar insanları yok etmek için hükümetler de masum insanların hayatlarına son vermektedirler. Hiç düşünmeden bombardıman yapmaktadırlar bu yerleri ve orada sayısız insanlar ölmektedirler ve binlerce kişi, kadın, erkek kendi ülkelerinde ölümün ağzına atılmaktadırlar ve aynı şeyler Suriye'de olmaktadır bugünlerde. Bundan dolayıdır ki İslam'a karşı olan güçler bunu fırsat bilerek özgürce istedikleri gibi davranmaktadırlar. İsrail'in Filistin'e saldırması ve bu Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıklardan dolayıdır. Çünkü onlar birleşmemişlerdir. Hiçbir İslam ülkesinde bu dini farklılıklar siyasi ortamda olmamış olsun. Bütün ahlaki değerler yok olmuştur. Veya birbirlerine karşı onlar bu adaletsizlik hikayeleri yazılmıştır. Bunun sonucu olarak da adaletsizlikler gerçekleştirmekte ve birbirlerine karşı aşikar olarak görülmektedir. Hatta yabancı ülkelerde bundan dolayı onlar kendi Müslüman ülkelerindeki sınırları daraltmaktadırlar. Keşke Müslüman ülkelerde akıl olsa da geçmişten, tarihten ve atalarından ders alsalar. Tarihin bize bildirdiğine göre İslam'a karşı olan büyük güçler Roma İmparatorluğu, Hazreti Ali ve Muaviye arasındaki farklılıktan dolayı İslam'ın gücünü zayıf bulmuşlar ve kendi pozisyonlarını güçlendirmek için saldırmak istemişlerdi. O arada Hazreti Muaviye bunu haber aldığında bir mesaj göndermişti krala ve bizim iç farklılıklarımız nedeniyle bize saldırmak istiyorsanız hiçbir zaman Müslümanlara saldırmayı düşünmeyiniz bile. Eğer saldırırsanız ben Hazreti Ali adına size karşı savaşan ilk general olacağım. Sahabelerin tepkisi buydu. Bizim bağlı olduğumuz sahabelerin durumu buydu. Bugün insanlar muhaliflerle birleşmekte ve Müslüman hükümetlere karşı planlar yapmaktadırlar ve kendilerine de Müslüman demektedirler. Evet, bir noktada bu ulema, sözde ulema, bu bir bölümü birlik olarak problemler yaratmaktadırlar ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu cemaate karşı bir şeyler yapmaktadırlar ve kesin olarak kelime-i şehadete inananlara, La İlahe İllallah Muhammed Resulullah'a inananları zorla İslamiyet'in sınırlarından atmışlardır. Onlarda hiçbir şekilde bir korku yoktur. O peygamberin kelime-i şehadeti açıklanmakta ve biz onlar için bu kelime-i şehadet için hayatlarımızı ve onurlarımızı ortaya koyarız. Onun talimatı üzerinde düşünmek gerekir. Onun tavsiyesi üzerinde düşünmek gerekir. Onunla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne söylemişse hiç aldırış bile etmezler. Bu prensip olarak bir sahabeye ait değildir. Onlar kalpleri açılıp da bakılmış mıdır bu kelime-i şehadet samimi olarak söylenmiş midir, söylenmemiş midir? Bunlara bakmazlar. Bu ulemalar güya onların bilgileri vardır. Bunun dışına çıkmalıdırlar. Genel halkı yanlışa götüreceklerine onlar onlara gerçeği söylemelidirler ve doğru olanı söylemelidirler. Onlar o Allah-u Teala'nın yüce arslanına bağlanmalıdırlar. Dini farklılıklar olmasına rağmen onları birleştirmelidirler. Ve dini savaş fikrini gidererek güzel İslamiyet'in talimatlarıyla zamanın Mesih'inin yolun ile düşmanların gücünü bitirmeli ve öyle insanlar olmalıdır ki bu insanları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı altına getirmelidirler. Ben Muharrem konusuyla başladım. Bugün bu zamanda ben bazı Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in yazılarından sizlere alıntılar vereceğim. Ki böylece bu Ahmediler de yeni gelen cemaate yeni girenler de ve ayrıca gençler de bununla ilgili olarak bilgileri olmayanlar da bunu anlasınlar. Mesih Aleyhisselatü Vesselam nasıl bu ilahi insanların onurunu tesis etmiş ve sahabelerin statüsünü Şii ile Sünni arasındaki farklılığı gidermiştir. Allah-u Teala'nın talimatına göre o bütün Müslümanlar farklı farklı dünyanın farklı yerlerinde yaşayanları bir araya getirmiş ve onlara ümmeti vahide bir ümmet olmayı, tek elde toplanmayı öğretmiştir. Ahmedi olmayanlar bazen bizim hutbelerimizi dinlemektedirler ve bizim ifadelerimizi dinlemektedirler. Onlar da bilmelidirler ki bu çağda Ruhamahu beynehu olmak için bunun gerçek talimatı nedir? Onlar bunun üzerinde düşünmeli, durmalıdırlar ve ne kadar bu kötü durumda Müslümanlar kalacaktır? Bu zalimlikleri yaparak, terörizmleri işleyerek ne kadar sürece bunlar kendilerini İslamiyet'e hizmet ettiklerini zannetmektedirler? Ve bu ne kadar uzun sürecektir onların bu lüzumsuz gayretleri sonucunda ne derece Müslüman olmayanlara İslamiyet'e saldırmak için fırsat vereceklerdir. Müslüman ülkelerde karışıklıklar ve düşüklükler vardır. ve ayrıca adaletsizlikler dolayı kendi ülkelerinde insanların birbirlerine adaletsizliklerinden dolayı belki o Müslüman ülkelerde İslamiyet'e karşı olan insanların baskılarından dolayıdır. Bunun tek çaresi İslamiyet'in gerçek parlaklığını tekrar tesis etmek için Allah Teala tarafından gönderilenin elindedir. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığıdır. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatını bütün dünyaya yaymak için gönderilmiştir Mesih aleyhissalatü vesselam. O bu misyon için gönderilmişti. Söylediğim gibi ben vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam'ın yazılarından bazılarından bahsedeceğim. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinin statüsünden bahseder. Onların kişiliği ve onların onuru ve asaletleri ve onların Müslüman olmayanların saldırılarından kurtulması ve insanları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı altına getirmek için Şii ile Sünni arasındaki farklılığı gidermek ve farklı Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ile o religion, o din, yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği dinde hiçbir gruplaşma, hiçbir ayrıcalık yoktur. Onların örnekleri asaletli idi, yıldızlar gibiydi ve insanlara hidayet verirdi. Bazılarının makamı, statüsü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünde diğerlerinden daha fazlaydı. Hazreti Ebu Bekir Siddik radıyallahu anhu'nun makamı Allah-u Teala'nın ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği bu yüce makam başkaları tarafından edinemez. Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ın ve ayrıca Hazreti Ali'nin durumları, Hazreti İmam Hasan ve Hüseyin'in durumları aynen böyledir. Onların makamlarını göz önünde tutarak sahabelerin statülerini görmemiz gerekir. Eğer bunlar anlaşılırsa bütün bu karışıklıklar yok olup gidecektir. Bu karışıklıkları, farklılıkları giderilmek için ahirenler arasına Mesih sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmiştir ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in her sahabesine kendisine atfedenler, onun statüsünden bahsederek onun onurunu tesis etmelidir. Bir yerde Sırr-ül Hilafet'te bu Arapça bir kitaptır. Tercümesi şöyledir. Bana bir bilgi verilmiştir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu en yüce seviyesi vardı sahabeler arasında ve hiç şüphesiz o ilk halife idi ve onunla ilgili olarak onun hilafetiyle ilgili olarak bir ayet inmişti. Sur-ül Hilafa'da yine başka bir yazı, Allah-u Teala adına yemin ederim ki o ikinci bir Adem idi İslam'da ve o bunun tecellisiydi. O peygamber olmamasına rağmen onda peygamberlik potansiyeli bulunmaktaydı. Onda bu yetenekler bulunmaktadır. Yine Sirr-i Hulafa'da Allah-u Teala bilmektedir ki Hazreti Ebu Bekir Siddik radiyallahu anhu sahabeler arasında en cesaretli ve takva sahibi insan idi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in en sevgilisiydi. O başarılı bir general idi. Bütün evrenin lideri idi. Onun sevgisi kendisindeydi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yardımcısıydı. Onun asistanıydı ve bütün bunlardan dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üzüntü anında ona üzüntülerinden kurtulması için rahatlık veriyordu. Onun ismi Sıdık idi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakın arkadaşıydı ve ona mağarada iki kişiden biri ismi verildi, onuru verildi. Bir yerde Melfuzat'ta şöyle der, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında birinci halife Hazreti Ebu Bekir Sıddık son derece yüce bir insandı. O Müslümanlara yoğun olarak yardım etmişti ve onda öyle bir statü vardı ki ona Sıddık denilmişti. İlk sahabeydi ve ilk halifeydi. O bir iş gezisinden geldiğinde daha henüz Mekke'ye gelmemişti. Bir kişi yolda bir kişiye yeni ne var, ne haberler var deyince iyi bir haber yok. Fakat sizin arkadaşınız peygamber olduğunu iddia ediyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık eğer o öyle diyorsa bu doğrudur dedi. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'unun bütün malı, bütün varlığını Allah-u Teala'nın yolunda harcamış. Sadece kendi mütevazi elbisesini bırakmıştı. Fakat Allah-u Teala ona ne vermişse bütün Arabistan'ın kralı olmuştu ve onun vasıtasıyla İslam yeniden canlanmıştı. Onu İslamiyet'i bırakanlar tekrar dönmüşlerdi ve ona öyle şeyler verildi ki hayal bile edilemez. Hazreti Ömer radıyallahu anhu ile ilgili olarak vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in statüsünü bilmekteyseniz onun pozisyonu ne kadar yücedir. Öyle ki bazen onun düşüncesi ve fikirlerine göre Kur'an-ı Kerim nazil olmaktaydı onunla ilgili olarak. Hadiste de şeytan Hazreti Ömer'in gölgesinden kaçardı. Bir hadise göre eğer herhangi bir benden sonra bir peygamber olmuş olsaydı bu Hazreti Ömer olurdu. Yine aynı hadis muhaddes insanlar arasında vardı fakat benim ümmetimde bir muhaddes olursa bu Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer'le ilgili Mesih sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Hazreti Ömer vahiy alırdı ve o kendisini buna değer bulmazdı. Değersiz bulurdu kendisini. İmamet-i Hakk'a Allah-u Teala'nın yeryüzüne tesis ettiği bu imamette bir payının olmasını istemezdi. Bunun anlamı vahiy vasıtasıyla kendisinin buna bir ortaklığı olduğunu düşünmezdi. Bu nedenle Allah-u Teala'nın nimetleri ile o Hilafet-i Hakk'a asistan oldu ve Allah-u Teala tarafından halife yapıldı. Hucetullah adlı kitapta Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Bu Arapça olan kitabın tercümesidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yakınında iki kişi gömüldü. Onlar çok dindar, tertemiz insanlardı ve çok yakın idiler ve son derece asil idiler. Kendi hayatlarında ve ölümlerinden sonra Allah-u Teala onları sahabe, iki sahabe olarak kabul etmişti ve onlar ölümden sonra da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın olarak gömüldüler. Bu arkadaşlık ebediyen kaldı ve böyle bunun örneğini, paralelini görmek çok zordur. Onların onuru, hayatlarını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın olarak geçirdiler ve aynı kasabada, aynı yerde ve ayrıca onlar halife olarak atandılar ondan sonra. İşte bu insanlar aynı yerde gömülmüşlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gömüldüğü yerin bir köşesinde gömülmüşlerdi ve kıyamet günü de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber kaldırılacaklardır. Yine Sur-i Hilafet'te başka bir referans daha vardır. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Benim Rabbim bana bu noktayı açıklamıştır. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer Faruk radiyallahu anhu, Hazreti Osman radiyallahu anhu, onlar çok dindar ve iman sahibidir. Onlar Allah-u Teala tarafından özel olarak seçilmişlerdir ve onlar son derece nimet, Allah-u Teala'nın nimetleri için seçilmiştir. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Nureyn, onlar İslamiyet'in orduları arasındaydı. Hazreti Ali radıyallahu anhu ile ilgili olarak Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem o son derece dindar, dosdoğru idi ve o Allah-u Teala'nın en sevgili kulları arasındaydı. O asil aileden gelmekteydi. Zamanın lideriydi ve o bir aslan gibiydi. çok yüce idi ve son derece eli açık ve tertemiz kalpliydi. Öylesine cesaretli bir insandı. Hiçbir şekilde savaş alanında kendisini karşısında çok güçlü bir ordu bile olsa hiç oradan ayrılmazdı. Mütevazi bir hayat geçirdi ve çok yüce bir pozisyon edindi. O malın hakkını yerine getirir ve fakirlere, zayıflara göz kulak olurdu. Ve farklı farklı yolculuklarda öyle örnekler cesaretinin örneğini ortaya koymuştu ki çok aralarında çok özel bir yeri vardır. Birçok seyahatlerde cesareti gösterdi. Savaşlarda cesareti gösterdi ve daima yanlışlığı yenmiş ve son derece konuşmasında da güzel idi. Çünkü o en mükemmel şekilde konuşurdu ve başka bunun bir örneğini bulamazdınız insanlar arasında. Onun mesajı kalplerin derinliklerine kadar işlerdi. Onun konuşmaları ve kelimeleri ile insanların akıllarını aydınlatır, fikirlerini aydınlatır ve tartışmalarla insanları aydınlatırdı. Kim kendi yerinde yüce ise ona boyun eğerdi ve farklı farklı durumlarda çok belirgindi. Onlar o lüzumsuz yolu takip ediyor diyenler çok saçma konuşmaktadır. Başkalarına iyilikte teşvik ederdi ve insanlara fakirleri beslemeyi tavsiye ederdi ve hiçbir zaman dilenmeyenlere göz kulak olurdu. Yiyecek isteyenlere, dilenenlere, burada ısrar gösterenlere de dilenmekte, onlara da göz kulak olur ve ihtiyaçlarını verirdi. Aynen onun gibi o ilahi kitaptan en çok istifade edenler arasındaydı ve ona bu ilahi kitabı anlama, derinlemesine anlama kabiliyeti verilmişti. O Kur'an-ı Kerim'in anlamını derinlemesine anlardı. Kur'an-ı Kerim'in bilgisi manevi bir süt gibiydi ve bunda bu kaptan gerçekten özel bir anlayış elde edilmişti. Kur'an-ı Kerim'in anlayışını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde bu olayı anlatırken Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: çok sevgili olan ve o kişiliği sevgi ile doluydu. Fedakarlık yoluyla kendi hayatını ortaya koymuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem talimatı ile o kendi yatağına uzanmıştı ve böylece muhaliflerin habercileri hiçbir şekilde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak araştırma yapmamalıydılar ve onu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zannederek orada kalmalarını sağlamıştı Hazreti Ali. Fars dilinde o şöyle der: hiç kimse başını ortaya koyamaz. Sadece takva sahibi insanlar bunu çok büyük bir arzuyla ortaya koyarlar. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der Hazreti Ali ile ilgili olarak, Hazreti İmam ile ilgili olarak, kendi benzerliği ile ilgili olarak: ben çok hassas benzerliğim vardır Hazreti Ali ve Hazreti İmam ve Hüseyin ile ilgili olarak, başka insanlar bunu bilmezler. Hiç şüphesiz ben Hazreti Ali'yi ve çocuklarınız çok sevmekteyim. Benim ona herhangi bir düşmanlıkta bulunanlara da benim düşmanlığım vardır. Hazreti İmam ve Hasan Hüseyin ile ilgili olarak kendi asilliklerini yapmışlar, başarılarını elde etmişler ve onlarla ilgili olarak Hazreti İmam Hasan benim anlayışıma göre çok harika şeyler yapmıştı ve o kendisini hilafetten bırakmıştı ve daha fazla kan dökülmesini istememişti ve böylece o kendisini hilafetten alıkoymuştu. Çünkü Hazreti İmam Hasan'dan pek mutlu değillerdi insanlar. Eğer Şiiler Hazreti Ali'nin nesliyle ilgili olarak konuşuyorlarsa ve eğer bunları abartmıyorlarsa ve eğer bu insanlar Hazreti Hasan'dan mutlu değillerseler, biz her ikisini de övmekteyiz, Hazreti Hasan ile Hüseyin'i. Esas itibariyle herkesin özel bir yeteneği ve potansiyeli vardır. Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu anh'un Müslümanlar arasında kan dökülmesini istemiyordu ve o barışı istiyordu. Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu anh'u biadını asil olmayan birinin elinden yapmasını istemiyordu. İnnemel amale bin niyat. Bu başka bir şey olup Yezid vasıtasıyla ilerlemeler yapılmıştı. Bu Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu bir şeydir. Bazen böyle insanlara iyilikler de verilir. Onun oğlu iyi bir insandı. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem unutmayınız ki der, Allah-u Teala'nın peygamberleri ve onun gibi diğer takva sahibi insanlar, Allah-u Teala'nın kulları olanlar buraya asil örnekler olarak gelirler. Bu örnekleri takip etmeyen insanlar bütün zorlukları gidereceklerini düşünenler aşırılığa giderler ve bazen İnsanlar onlara giderler ve onlara secde ederler ve onları sanki bütün zorlukları gidereceklerini zannederler. Böyle insanlar Allah-u Teala'nın gözünde hiçbir değeri yoktur. Bilakis onlar ölümlerinden sonra bu imamlar onlarla hiçbir ilişkileri yoktur. Aynen onun gibi Hazreti Ali ve Hazreti Hüseyin'i onların statüsünü sanki onlara ibadet ediyor gibi gösterir ve onları örneklerini takip etmezler. Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu anhu onlardan memnun olmayacaktır. Peygamberler daima asil örnek için gelirler. Esas itibariyle onları takip etmeksizin hiçbir şey elde edilemez. Esas gerçek olan hareket onların yollarını bu asil takva sahibi insanların örneklerini takip etmektir. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Ahmedilere tavsiyede bulunarak bazı Ahmediler bazen Hazreti İmam Hüseyin'le ilgili olarak bahsederler ve bundan mutsuz kalmıştır vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ve o şöyle der, ben birisinden aldığım mektuba göre bazı cahil insanlar kendilerini benim cemaatimden atfedenler, onlar şu kelimeleri Hazreti İmam'la ilgili olarak haşa o biat etmemiştir. Zamanın halifesi Yezid'in elinden biat etmemişti. Bu nedenle yanlıştı ve Yezid doğruydu. Huzur lanetullahi alel kazibin, böyle insanların üzerine lanet olsun. Ben bu kelimelerin benim takipçilerimin tarafından yapıldığını inanmıyorum. Aklıma gelen bir şey, Şiilerin çoğunluğu kendi kelimelerinde kendi kelimelerini tekrar etmekte, kötü sözlerinde, küfürlerinde beni de dahil etmişlerdir. Bu hayalin ötesinde bir şey değildir. Dikkatsiz olan bir kişi bu gibi aptalca şeylere cevap verirken bunları söylemişlerdir. Bazen Hristiyanların çirkin sözleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı belki de bir şey söylemiştir. Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak bir şey söylemiştir. Her neyse, bu duyuru vasıtasıyla ben cemaatimin üyelerine söylüyorum. Biz kesin olarak inanmaktayız ki Yezid son derece pis bir insandı ve aynen bu dünyanın bir solucanıydı. Ve bu imanı hiçbir şekilde yoktur. gerçek mümin olmak öyle kolay bir iş değildir. Kalatülü amanna, kule aslamna. Müminler öyle insanlardır ki kalplerinde iman yazılmıştır onların. Ve onlar daima Allah-u Teala'nın rızasını her şeye üstün tutarlar. Ve onlar takvanın en dar yollarını takip ederler ve gerçekten Allah-u Teala'nın sevgisinde kaybolmuşlardır. Ve kişiyi Allah-u Teala'dan alıkoyan aynen yanlış ifadeler veya yanlış farklı şeyler olsun, bunlar insanları alıp götürür. Ne yazık ki Yezid'in bu çeşit bir durumu yoktu. Dünyanın sevgisi onu kör etmişti. Hazreti Hüseyin son derece tertemiz bir insandı ve o Allah-u Teala'nın seçkin kulları arasındaydı. O Allah-u Teala'nın seçkin kullarından olup Allah-u Teala'nın eliyle temizlenmişti, tertemiz olmuştu ve Allah-u Teala onları kendi sevgisiyle doldurmuştu. Hiç şüphesiz o cennetin şeflerindendi. Ona karşı küçücük bir kızgınlığı olan kişi dinden ayrılmış olur. Asaleti, dindarlığı Hazreti İmam Hüseyin bizler için bir örnektir. Bizler onun asil örneğini takip etmekteyiz. O Allah-u Teala tarafından verildi. Ona düşman olan kişi tahrip olur. Başarılı olan kişi ona sevgisini gösterendir. Ve onun esareti, onun cesareti, Allah-u Teala sevgisi ve bütün bunlar o çeşitte olup bütün bunları kendi kalbine almak isteyenler aynen o kişinin imajı gibi, aynanın önünde duran bir kişi gibidir. Bu insanlar dünyanın gözünden saklıdırlar. Gerçek makamının ne olduğunu nasıl bilebilir? Dünyanın gözü bunları tanıyamaz. Çünkü onlardan çok uzaktır. Bundan dolayıdır ki Hazreti İmam Hüseyin şehit olmuştu. Çünkü onu tanıyamamışlardı. Allah-u Teala'nın sevgilisi kimdi? O zamanın insanları tarafından sevilmişti. Ve böylece insanlar onu sevsinler. İmam Hüseyin'i aşağılayan kişiler yanlış yapmış da yanlış anlamışlardır. Hazreti İmam Hüseyin'i aşağılayan veya başka liderler, dindar insanların liderlerini aşağılayanlar, onlar kendilerine bu çeşit dillerinden kötülükler çıkarsa kendi dinini kaybetmiş olur. Allah-u Teala onların düşmanı olur. Bu insanların düşmanı olanlar, eğer herhangi bir kişi kötü dil kullanırsa, birisi bana karşı küfür ederse, buna karşı büyük bir adaletsizlik, bu insanlara karşı kötü dil kullanmak günahtır. Benim statümü bilmeyenler bunu yapmazlardı, bu çeşit kötülükleri işlemezlerdi. Allah-u Teala'nın yakın dostları olduğunda, Ali Muhammed dediğimizde, selavatta bütün manevi nesilleri ile ilgili olarak Allah-u Teala tarafından kabul edilenler, manevi takipçileri ve Hazreti İmam Hasan ve Hüseyin ile ilgili olarak, Ehl-i Beyt ile ilgili olarak, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aile üyeleri, bütün bunlar onlar anne tarafından babalarıdırlar. Ve onlar öyle bahçelerin onuru olacaklardır ki hiç kimse bu bahçelere sahip olamayacaklardır. Bu öyle bir şeydir ki bu düşünceler bazı hiziplerde onlarda gerçek ruh ölmüştür. Ve onlar herhangi bir şekilde gerçekten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in neslinden olmakla onların çok yanlış anlayışları vardır ve onlar hiçbir şekilde iyi tam olarak göremezler. Kim Hazreti İmam Hasan ve Hüseyin'in büyük mükemmellik olduğundan kim şüphe edebilir? Onlar hidayetin lideriydiler ve her ikisi de onlar bütün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in alinden de, neslinden de, eğer Hazreti Hasan ve Hüseyin, eğer Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le akrabalığı olmamış olsaydılar bile, esas itibariyle onlar manevi ilişkilerinden dolayı kendi ailesinin üyesi haline gelmişlerdi ve onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den manevi hazineleri elde etmişlerdi. Fiziki ilişkiler önemli ise manevi ilişkiler daha da önemlidir. Maneviyatla insanlar birbirlerine bağlanırlar. Akıllı olan insanlar düşünmelidirler şimdi. Acaba bir onurla manevi olarak mı manevi olarak mı bağlanmalıdırlar ki fiziki olarak da bağlılık olsun? Kimse bu noktayı anlamamaktadırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesinin üyelerini bizler saygısız olarak saygısızca kabul etmemiz ve onlar manevi olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e manevi olarak bağlı olduğundan dolayı onların statüsü daha fazladır. Maddi olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bağlı olanların onurundan daha yücedir. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in onurları fiziki olarak ona bağlı olmalarından dolayı değil, manevi olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bağlı olmalarından dolayıdır. Esas gerçek olan manevi olan ilişkidir. Bu çok önemlidir. Gerçek ilişki ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olanlar ve kendi manevi ailesine dahil olanlardandır önemli olan. Esas onlar oğulları gibidir ki bunlar kendi neslinden yaratılmıştır. Gerçek olan talimatlar, bu nur onlardan gelmekte ve bu gerçek olandır. Yeni bir hayatı bu yeni nur ve anlayışla elde edenler, bu insanlara gerçekten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in manevi nesilleri denilir. Eğer bir Ahmedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarını takip ediyorsa ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nurundan istifade ederek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarını takip ediyorsa, onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in manevi nesilleri arasına sayılır. Bu talimatlar herkes için gereklidir ve onlar her ilahi insanların manevi statüsünü anlamaları ve onlara saygı göstermeleri gerekir. İç karışıklıklar, ayrılıklar, birbirlerini öldürmek, kan dökmekten ayrı kalmalıdırlar. Sadece bunlar, bütün bu karışıklıkları Müslümanları öldürmesi, bu bazı İslam olmayanların etkisinden dolayı değildir. Müslümanlar arasında dahi hizipler yaratılmıştır ve onlar karışıklık yaratmaktan da sorumludur. Bazen kendileri bundan sorumludurlar. Şimdi Şiilere karşı, camilere karşı yapılan saldırılarda dahi bu organizasyonlar bu işe karışmışlardır. Ve hükümetler tarafından terörist olarak addedildiler. Teröristlerle ilgili olarak Pakistan'da hükümetlerin raporlarına göre bazı insanlar, hatta Müslüman olmayanlar da buna dahil edilmişlerdir. Sadece karışıklık yaratmak için dışarıdan gelmişlerdir bunlar. Allah-u Teala onlara rahmet eylesin, Müslüman ümmete rahmet eylesin ve onlar birleşsinler ve tek millet haline gelsinler. Ahmedilere diyorum ki başka milletler ve başka hizipler birbirlerinden öc alırlar. Eğer bir kişi birine, bir grup birine saldırırsa öbürleri de öc alırlar. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın biadına geldikten sonra, onun cemaatinin üyesi olduktan sonra bütün bu adaletsizlikler, bizlere karşı yapılan adaletsizliklere karşı hiçbir şekilde başkasından öc almaya kalkışmayalım. Evet, bir şeye ihtiyaç vardır bu zamanda. Bu her birimizin, her adaletsizlikten sonra, bize yapılan adaletsizliklerden sonra dindarlıkta, asalette daha da ileriye gitmemiz gerekir. Takvadan daha iyi ileriye giderek Allah-u Teala ile daha iyi ilişki kurmalı ve dua ile meşgul olmalıdır. Hazreti İmam Hüseyin'in şehidiyle, fedakarlığıyla ilgili olarak bu bize bir örnektir. Bu bize bir hidayettir. Hazreti Müslim Mahmud bunu kendi bir şiirinde insanlara tavsiyede bulunarak, onlar size Hüseyin yaptılar ve kendisi Yezidi oldular. Bu ne ucuz bir alışveriştir. Düşmanlar okullarına ata dursunlar. Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu anh'la ilgili olarak Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem onun cennet liderleri arasında olduğunu ve bize sabır ve sebatı gösterdi. O cennete gidecek yolu gösterdi bize. Bugünlerde özellikle bu Muharrem ayında siz kendiniz için dua ederken, sebat göstermeniz için kendinize dua ederken ayrıca dua ediniz ki düşmanların kötülüklerinden korunarsınız. Rabbi külli şeyin hadimuka, Rabbi fafazna fensirnu verhamna. Bunu çok çok okuyunuz. Allahumma inna neceluke fi nurihim ve nevzuke min şururihim. Bu dua da çok sık sık söylenmelidir. Yoğun olarak söylenmelidir. Salavatla ilgili olarak birçok kereler bahsettim. Özellikle bu salavata dikkat ediniz. Allah-u Teala her Ahmedi'yi kendi koruması altında tutsun düşmanlara karşı. Ve bütün bu planlar, düşmanların yaptığı bütün planlar, bizlere karşı yaptığı planlar, bize Allah-u Teala buna karşı yardım göstersin, bizlere rahmet eylesin ve bizlere her türlü Ahmediyet'in düşmanlarına karşı bizi korusun ve Ahmediyet'i korusun. Onların yaptığı, cemaate karşı yaptığı bütün planlar kendilerine dönsün ve Allah-u Teala bu planları kendilerine döndürsün ve bizleri gerçek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in manevi nesillerinden eylesin. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in zikrettiği gibi gerçek statü manevi statüdür. Eğer fiziki nesillerinden ise ve manevi nesillerinin karakteri yoksa ve onun için bir gayret sarf etmiyorsa bunun hiçbir değeri yoktur der. Böyle olunca Allah-u Teala bütün bu nimetleri bize söz vermiştir. Ve kendimize her zaman dikkat etmeliyiz. Ne zaman salavat getirirsek kendimizi analize etmeliyiz. Bizler ne derece elimizden geldiği kadar bu salavattan istifade etmekteyiz ve ne kadar bizler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarına uymaktayız ve ne kadar bu zamanın imamına katılmakla ne derece bizler Kur'an-ı Kerim'in talimatlarını hayatımıza uygulamaktayız. Allah-u Teala bu zikredilen İslamiyet'in dindar insanlarını onlara ve bizlere karşı yapılan haksızlıklarla bazı hükümetler bu haksızlığın bir parçası haline gelmektedir. Bu bizi daha da Allah-u Teala'ya yaklaştırmalı ve bizim fedakarlıklarımızla doğru düşünen insanları Ahmediyet'e getirmeliyiz. Bizler gerçek İslam olan Ahmediyet'te böylece İslamiyet'in ve Ahmediyet'in zaferine gerçekten şahit olabiliriz. İsrail'in Filistin'de yaptığını daha önceden de bahsettim. Özellikle bunlar için de dua ediniz. Adaletsizlikten insanları korusun. İsrail açıklamada bulunarak biz terörde yaşayamayız dediler. İlk önce onlar saldırdılar ve insanları öldürdükten sonra cevap aldıklarında biz şimdi kötü bir durumdayız ve biz korku içindeyiz derler. Bu adaletsizlikteyiz ve dünyanın insanları da Müslümanların herhangi bir bağımsızlığı, belirginliği yoktur derler. Allah-u Teala bütün masum insanlara, Filistinlilere yardım etsin ve her türlü adaletsizlikten, baskıdan korusun. Amin.
Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.